Selamlar, ben Cenk. Burası Şehir Üretim. Bugün Farazi ve Sorgun'un Anti Kahraman Projesi'nin yeni albümü 90 Nesli'ni konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Şimdi öncelikle bu böyle tek tek bütün şarkıların üzerine şu şöyle olmuş, bu böyle olmuş dediğim bir inceleme podcast'ı olmayacak. Bunları da konuşacağız tabii ki çünkü sonuçta albüm üzerinden ilerleyeceğiz. Ama çok başarılı bir albüm her anlamda, yani teknik tarafıyla. Ama bence bunu önemli ve başarılı yapan bazı sorulara verdiği cevaplar. İstiyorsanız gelin oradan bir başlayalım ufak ufak. Şimdi Türkiye'de, daha doğrusu bütün dünyada bir şey tartışması var. Kimlik bunalımı var aslında rap müzik ekseninde. Yani rap müzik nedirin böyle kare, dikdörtgen bir cevabı yok. Ve bundan dolayı bir kafa karışıklığı var. Çünkü bir tarafta da şirketler var ve şirketler de doğal olarak para kazanma çabası içerisindeler ve bu yüzden sürekli manipüle ediyorlar bir şeyleri. Bu bütün endüstrilerde böyle neredeyse. Sadece eğlence endüstrisine özgü bir şey değil. Mesela rap müzik ekseninde şu an Türkiye'de şöyle iki tane taraf var. Birincisi diyor ki işte bu kötü bir albüm ya da bu rap değil. Neden? Çünkü boom bap değil falan, böyle bir kafada, ya da küfür etmiyor abi falan. Yani şu an çok karikatürize ediyorum ama bu eksende. Diğer tarafta siz dinozorsunuz, işte bu yeni müzik falan deniyor. İşte yeni rap sahnesi böyle falan deniyor. Aslında ikisi de doğru tarafta değil. Yani şeye katılıyorum, müzik değişen bir şey. Ben o taraftayım açıkçası. Yani müziğin prodüksiyon tarafı değişebilir. Bugün trap sound'u gelir, yarın lo-fi sound'u gelir. Sound'lar değişir ama sound'lar değişirken rap yapan bir şey olmalı, değil mi? Rap'i ne rap yapıyor? Yani Hande Yener'in yaptığıyla Ceza'nın yaptığını ayıran şey ne? Bir şey ayırmalı, değil mi? Ve buradaki cevap teknik. Yani bir şey anlatıyor mu? Bir şey anlatmalı daha doğrusu rap. Bir şeyler anlatmalı. Belli bir gerçeklik üzerine kurulmalı. Ve dinleyeni bir yerden bir yere götürmeli aslında. Böyle dersem daha kolay olur. Dinleyeni bir noktadan bir noktaya götürmeli. Ve bence Anti Kahraman tamamıyla bunun cevabını veriyor. Çok başarılı veriyor. Birçok parçada, aslında neredeyse tamamı, yani şu an tracklist önümde. Neredeyse tamamında aktif bir hikaye örgüsü var. Ve işte bu rap müzikten bahsederken bile var. Yani gözün önüne şöyle bir sahne getiriyor mesela. Tripod karşısında röportaj verirken siz diye bir kısım var. Ya orada direkt gözün önüne bir imge geliyor aslında. Ve Sorgu bunu isteyerek mi yaptı? Yoksa yazarken öyle mi gelişti? Bilmiyorum ama bu kullandığı tekniğin ismi leitmotif diye geçiyor edebiyatta. Kelime anlamı olarak anlamlı tekrar. Ve genelde psikolojik eserlerde, psikanalitik eserlerde görünüyor. Kişileri, nesneleri ve olayları sembolize etmek ve sürekli tekrarlamak, ipucu vermek şeklinde kullanıyor ve ben bütün albümde bunu gördüm, ki bunu gördüğüm ve benim de albümdeki favorilerimden biri Umursamam parçasıydı. Çok fazla yerde çok fazla sembol bulunuyor. Ya bu şey bir sembol değil işte. Elmayı yemek gibi bir sembol değil ama aslında havuç demiyor ama havucu tarif ediyor. Ya da nasıl hissettiğini direkt olarak söylemiyor. Söylediği yerler var ama direkt söylemiyor. Bir şekilde sana bunu hissettiriyor. Belki işte müzikle bunu veriyor. Belki bir tonlamayla bunu veriyor. Bütün albümde böyle bir his var. Ya da işte alt tabakada mesela o şeyi hissediyorsun. Şöyle bir geçiş var ya, işte müdürün oğlunun zengin olmasıyla alakalı. İşte orada şeyi hissediyorsun ki şarkının ismi Alt Tabaka. Aslında yani sembol bile değil. Direkt hedefe gidiyor ya. Orada şeyi görüyorsun, adım adım parça içerisinde 1 dakika 30 saniye parça kendisiyle bazı şeyler arasında çok güzel bir duvar çekiyor. Ya dediğim gibi bunların ne kadarı kasıtlı yapılıyor ya da ne kadarını ben yorumluyorum, bu konuda Sorgu'yla direkt bir iletişimim olmadığı için bir fikrim yok. Ama genel anlamda bu işin teknik yazım kısmının çok çok çok çok iyi olduğunu düşünüyorum. Farazi, bu bir dramaysa bundan da haberim yok ama Farazi albüm hakkında şey dedi. Ben podcast'a girmeden önce son 30 yılın en iyi albümü falan dedi. Bu bir drama mı, bir olay mı var bunun arkasında bilmiyorum. Ama gerçekten belki son 15 yılda yazım anlamında gördüğüm en kompleks işlerden biri. Tabii burada Sorgun'un da hakkını yememek gerekiyor. Sorgu bana kalırsa ya Şehir FM albümünden beri inanılmaz yükselişte ki benim o albümde en çok beğenerek dinlediğim oydu. Sorguydu. Daha sonra kendi solo projelerinde de o arada işte Müce olsun, Diren olsun oralarda çok iyi performanslar gösterdi. Çok yükselişteydi yani ve burada da pik noktasına çıkmış. Daha ileri kesinlikle gidebilir. Ama şu an işte o periyoddaki en iyi işi Sorgun'un bence bu. Ki Farazi'ye de kesinlikle bir parantez açmak lazım. Galiba biz Farazi ve Farazi'nin çalıştığı çalıştığı isimleri överken galiba Farazi'nin hakkını biraz yemişiz. Ve aslında işte %50-50 değilmiş de belki Farazi'ye %75 pay vermemiz gerekiyormuş gibi hissettim. Çünkü Kodes Kahra ile yaptığı albümde de çok iyi işler çıkardı ve çok güzel bir şekilde aslında yazan kişinin anlatmak istedikleriyle çok güzel bütünleşen işler çıkarıyor. Yani bunu MC'ye hissettiriyor, MC de bize hissettiriyor. Kendi yaptığı müziğin bu kadar şey olması benim çok hoşuma gidiyor şahsen. Çok kimliksel bir müzik. Yani Spotify'da işte arkadan çalıyor olsa ve biraz dinlesen dersin ki Farazi beat abi. Ki ben bu albümde şeyi de hatırladım açıkçası. Rough beatleri böyle insan yiyen drumları falan ne kadar özlemişim onu hatırladım. Çünkü manifesto direkt öyle başlıyor ya. Direkt beat seni dövmeye başlıyor. Sen de diyorsun ki Allah Allah neler oluyor. Nereye geldik? Bu his çok güzeldi ve çok uzun süredir birçoğumuzun bu hissi almadığına eminim. Tabii ben albümle alakalı genel olarak okuduğum yorumlarda şöyle bir şey gördüm. Sanırım bu sound'u çok özlemişiz. Ve bu sound'un getirdiği özlemle, işte bu sound'a dair özlemle biraz sanki yükseliyoruz. Çünkü çok fazla 5-5 falan gördüm. Ciddi 5-5'ler gördüm. Yani bence 5-5'in ağırlığının ne olduğunu bence kimse bilmiyor. Böyle bir ufak, minik, küçük, azıcık bir problem var. Yani 5-5 demek için ya 5-5 bir müzik olduğunu düşünmüyorum. 5-5. 5-5 yani 5 üzerinden bir şeyi yani kritiksen diyorum tabii ki. Yani yoksa herhangi biri bence 5-5 diyebilir ama müzik kritiği yapıyorsan 5-5 kusursuz, müthiş, hiç falsosu yok demek çok büyük bir iddia. Ve hayatın boyunca taşıman gereken bir iddia. Bence 5-5 değil. Ben bu arada iki parça dışında her şeyi aldım. 5-5 değil deyip hemen buraya girmem güzel oldu ama işler karışır ve kimse bilmiyor almadım sadece listeye. Peki neden almadım? Bu iki parça dışında geri kalan 10 parçada dinlerken kendimi kafa sallarken yakaladım. Yani kendimi kaptırmışım ve bu şeyi de gösteriyor aslında. Yani müzik seni hapsediyor, yakalıyor. Senin kafanda aslında dinlemek istediğin şey bu, sevdiğin bir şey aslında ortaya çıkan. Okey. Sadece bu ikisinde bazı zamanlarda ufak nüans kayıpları yaşadım ve hani konsantre dinliyordum. Yani spesifik olarak şu sebeple diyemem şu an için. Çünkü dediğim gibi ben bu sabah dinlemeye başladım albümü yani. 7 falandı sabah ilk dinlediğimde ki şu an saat 11.30 ben kayıt alırken. Birkaç kere daha dinlersem belki yazı tarafında neden bunları yaşadığımı söyleyebilirim. İntikam çok iyi bir parçaydı. Umursamam çok iyi bir parçaydı. Onlardan bahsettim. Alt tabakadaki zaten asıl beğenme sebeplerimden biri çok güzel bir kontrast yakalamasıydı. Biz onlar işte alt tabaka üst tabakayı aslında hani kör göze parmak bir şekilde değil de bu işte atıyorum alt tabakada 1,5 dakika boyunca sana bunu hissettirmesi oldukça başarılıydı. Bir aslında şey görüyorum yani 90 nesli isminden dolayı değil ama aslında 90 BPM projesinin damarının bir noktada nereye evrildiğini göstermesi açısından da gayet başarılı. Ege Çubukçu hakkında çok şey vardı. İlk varmış daha doğrusu. Gece konuşulmuş. Ben sabah okudum. Hani abi Ege Çubukçu var. Hani ne alaka gibi olmuş ama bence Ege Çubukçu kesinlikle sırıtmamış. Ki açıkçası ben de kafamın içinde şey oldum. Farazi, Sorgu, Ege Çubukçu. Yani neler oluyor? Ki bütün albüm şey ya aslında. Pozitif anlamda söylüyorum. Allah Allah neler oluyor ya. Bu hissi çok çok uzun bir süre sonra verebilen bir albümdü. Ki burada şeyin bir etkisi var. Bunu Eminem Kamikaze albümünün röportajında söylüyordu. Ben bir albümü önden duyurduğumda dinleyici müziğe ne kadar hakim olmasa olmasın bir beklentisi oluyor ve böyle giriyor ve bu beklenti karşılanmadığında hayal kırıklığına uğruyor. Az önceki 5-5 yorumum da bununla bağlantılı. Yani bir beklentin olmadığında çok iyi iş çıkabiliyor. Ben mesela sinemada bunu Deadpool'da yaşamıştım. Deadpool'a ben sıfır beklentiyle gittim. Çünkü hani ne üzerine bilgim olan bir karakterdi ne de ilgimi çektiğini düşündüğüm bir karakterdi. Ama çok eğlenerek çıktım. Anti kahramanı da biraz buna benzetiyorum. Hiçbirimiz böyle bir şey beklemiyorduk ki şu an aklıma geldi. Sevgili atalarımızın şey sözü var. Ummadık taş baş yarar yani. Buraya çıktık biraz ama her anlamda çok başarılı bir iş. Ve ben işte 666 Hiza ve işte 90 nesli bu sene beni çok yakalayan 3 albüm. Üçü de. Hiza konusunda tartışabileceğimizi düşünüyorum ama bu 3 albüm de beni çok yakaladı. Ve bu üçünün de aslında zorladığı bir kanal var. Üçü de bir şey anlatıyor. 666 biraz daha içsel bir iş. Yani en temelinde Şehinşah'ın dünyası. Şehinşah'ın kendi yaşadıkları ve kendi hayatına dair yorumları. Hiza aslında birçok noktada karışık bir albüm. Yani bazen dışarıya tepkiler var, bazen içeriye tepkiler var. Daha gri bir albüm. Ama 90 neslinde Sorgun'un kaleminin sürekli dışarıya olması yani beni çok yakaladı. Çok hoşuma gitti daha doğrusu. Yakaladı demeyeyim. Şöyle oluyor. Albümde anlatılan hikayelerinin birçoğunda Sorgu yandaki karakter ya. İşte yani otobana gitmeyi o teklif ediyor. İşte çevre yoluna çıkmayı mesela. Ya da güzel bir kızla karşılaşıyor. Kız gülüyor. Posta koyuyor kıza. Hep ikinci karakter. Hep bir şey oluyor. Ve Sorgu orada izleyen karakter. Yazan kişi. İzleyen karakter. Ve aslında bu şöyle bana en azından bütün albümü dinledim şöyle bir his verdi. Bir çapa yani. Bütün her şey akıyor bir yandan. Ve aslında sen bir durağanlığa tanık oluyorsun. Bir şeyler olmasına rağmen aslında Sorgun'un rolü yani baş karakterin rolü hiç değişmiyor. Bu harika. Yani harika değil de görmediğimiz bir şey. Bu yüzden harika. Ama tekrar az önceki tarafta değindiğim hani bunun ne kadarının Sorgun'un kasıtlı yaptığını ben bilmiyorum. Ama benim intibam albüme dair yazım konusunda çok güzel bir kapı zorladığı ve belki de birçok noktada biraz dersler çıkarılması gerektiği. Çünkü çok iyi cevaplar veriyor. Yani rap nedir'in tanımı bu. Ve ben 90 nesli trap remix'in de çok kaliteli olabileceğini düşünüyorum. Çok saçma bir fikir ama. Çünkü bir şey anlatıyor anladın mı? Sen o şeye odaklandığında tamam prodüksiyon çok kötüyse çok kötü. Yani sonuçta işte Nokia zil sesi olsa rahatsız eder seni okey. Ama bir noktada çok iyi bir şey anlatırsan prodüksiyonun kötü olması seni bağlamaz. İyi olursa daha da yükselirsin. Ama asıl olay ne dinlediğindir. Yani sana ne anlatıldığıdır ya. Bu anlamda çok güzel bir nokta olduğunu düşünüyorum 90 neslinden. Tıpkı diğer saydığım iki albüm. 666 ve Hiza gibi. Belki 2021'de daha çok böyle şeyler duyabiliriz. Çünkü bu kapı zorlanıyor bu sene. Birileri yeni bir şeyler deniyor ve eskiye sadık kalarak bunu deniyorlar. Komple bir muhafazakarlıkla değil ama yeni şeyler ortaya çıkararak deniyorlar. Bu çok önemli. Ve bunu ya yani masaya vurarak yapıyorlar aslında. Nasıl masaya vurarak? Belki şu an başka birinden bahsediyor olmak tatsız olabilir ama Tepki mesela son 24 mixtape'inde galiba 24 mix evet 24 mixtape. 24 saatte yaptığı mixtape'de Spade olan parçasında şöyle bir eleştiri yapıyor. Yani Murk diyor 90 şimdi bu gerçek rap mi diyor 90 BPM falan böyle bir diyalog geçiyor aralarında. Katılıyorum ben bu fikre. Ama rapçinin bunu böyle söylememesi lazım. Aynı taraftayız ama bunu böyle söylememesi lazım. Yani abi sen zaten kendi istediğin şeyi yapıyorsun ve işte bu eleştirdiğin şeyin dışında bir şey yapıyorsun. Yani insanları bu şekilde kabul ettirebilirsin. Senin orada yorum eklememen gerekir. Yani tamam dinleyici ve sanatçı ikisini ayıran bir şey var. O da sanatçının yaptığı işlerle bir şeyleri düzeltmesi. Belki yaptığı hype'ın, reklamın falan filan dozunu kısıp müziğine odaklanırsa ve sanki 24 saatte bir şey yapmak bir başarıymış gibi göstermezse, bunun üzerine bir marketing zorlaması yapmazsa daha mantıklı olabilir. Çünkü anti kahramanın yaptığı şey bu. Ben eminim ki ikisi de Twitter'da veya Instagram'da böyle şeyler yapmayı biliyorlardı ama bir işle yaptılar ve bu işe de bugün bakın kalkıp bölüm yani her bölümüyle, her kısmıyla bunu rap diyebiliyoruz yani. Çünkü iş konuşuyor biraz aslında burada. Yapması bir sanatçının yapması gereken şey bu. Bir şey anlatmak istiyorsan ya da bir şeyin doğrusunu göstermek istiyorsan onu çok iyi yapman lazım. Ben şu an eminim ki ben şu an tepkinin şu an tam şu an Instagram hesabını açarsam kameraya bakarak konuşup işte arkadaşlar çok zorlandık çok iyiydi her şey şöyleydi deyip kendi kendinin hype'ını yaptığı bir şey görebilirim. Ama onun yerine belki çok iyi bir albüm yaparsa zaten herkes şöyle olabilir adım adım. Ya tamam abi bir şeyin rap olması için 90 BPM olmasına gerek yok. İşte 90'lar rap olmasına gerek yok diyebilir. Diyebilir yani. Ama işte onun yerine Instagram'dan böyle bir story atmak daha kolay gibi geliyor insanlara benim anladığım kadarıyla. Her neyse anti kahramana dönelim ve ufak kapanışa geçelim. Tekrar söylüyorum benim favorim umursamam. Beni en çok yakalayan parçalardan biri oydu. Bunu daha çok dinledikçe daha fazla yorum, daha fazla değil de daha derinlemesine yorum yapabilirim kesinlikle. Ama şu an için gerçekten yılın en iyi işlerinden biri. Bence bu konuda hepimiz hemfikiriz yani dinleyen birçok insanın çok beğendiğine eminim. Daha iyi olabilir miydi? Daha fazla parça olsaydı daha iyi olabilirdi. 24 puan olsa daha güzel olabilirdi. Çünkü 30-35 dakika falan. Doyurucu işler. Hani girişi olsun, çıkışı olsun her türlü akıyor yani. Ama hani mesela 24 parça olsa daha şey olursun anladın mı? Abi herifler tam old school yapmışlar ya falan olursun ki 12 parça bu arada şu an günümüzde okey. Çünkü hani 3 parça koyup EP yaptık falan ya da 2 parça koyup 2 tane enstrümantal koyup EP yaptık falan diyenler olabiliyor. Okey 12 parça ama daha uzun olsaydı ve tam olarak bir old school olsaydı belki daha iyi olabilirdi. Gerçi o zaman da belki öbür 12 parça çok kötü olabilirdi neyse. Ya bu tabii ki artık şey şu an ben 10 üzerinden 8'lik bir albümü zorluyorum. O yüzden hani çok da şey diyemem. Abi işte şu beat olmamış diyemem. Çünkü 10 üzerinden 8 anladın mı? 10 üzerinden 8 bir şeye ne kadar eleştiride bulunabilirsin ki? Sadece daha uzun olabilirdi. Çünkü komple hani bir long play olurdu o zaman. Yani gerçi long play olmazdı lan. Tamam yok. Yani komple gerçekten old school bir iş olabilirdi. Rocketman şey diyor. Ya ben EP falan uğraşmadım. 24 tane parça koydum. Bizim zamanımızda böyle yapılırdı diyor mesela. Hani buna varmaya çalışıyorum. Ve belki özellikle Vandal parçasıyla Kimse Bilmiyor parçaları arasında genel anlamda bir skit, interlude ya da genel anlamda daha hızlı işte daha hızlı bir beat ve daha hızlı bir sorgu vokali olsaydı gerçek bir climax noktasına varabilirdik albüm içerisinde. Ama hani dedim bu şu eleştiri şu an şey ya yani 10 üzerinden 8 verdim albüme zaten ilk dinlememde. Yani şu an sadece 10 üzerinden 10'un yolunu arıyoruz. Burada yani bir zirve noktası olsaydı tempo anlamında ve ardından hani geri kalan parçalarla geri kalan 5 parçayla bir kapanış noktasına geçseydik formül ve yapı anlamında gerçekten 10 üzerinden 11 albüme doğru gidebilirdik. Oradan sonrası subjektif bir hale gelirdi. Belki burada yani climax olarak Like That Kamufle Düet'e düşünülebilir. Ama hani benim dediğim gerçek anlamda albümün genel yani Like That de çünkü tempo anlamında albümün temposuna ayak uyduran parçalardan biri. Benim dediğim hani belki iki gömlek yukarıda bir iş olsaydı. Dediğim gibi hani ya da daha ambiyans yaratacak. İşte atıyorum ufak bir diyalogla mesela gaz verebilirdi albümün devamına ya da küçük bir enstrümantal vesaire. Hani tekrar söylüyorum şu an 10 üzerinden 8'lik bir albümün 10 üzerinden 10 olması ekseninde yorumlar yapıyorum. Yani bunlar yani şu değil yani anladın mı? Albümde climax noktası yok o yüzden kötü bir albüm o. 2 puan kırdım falan değil. Ama ben kendi adıma 10 üzerinden 10'u hiç vermedim şu ana kadar. 10 üzerinden 9'lukta genelde yabancı birkaç albümde var. Ama o noktada bir albüm gerçekten benim adıma. Güzel, kaliteli bir anlatı. Çok iyi beatler. Ve aslında rap müziğe dair de özlediğimiz şeyler bunlar. Yani tabii ki bir gerçek rap goy goy değil ama rap müziğe dair ne kadar bunları özlemişiz değil mi? Hepimiz yani. Umarım güzel bir örnek olur ve umarım daha fazla insan anti kahraman yolundan gider. 2021'e dair gerçekten güzel bir geçiş albümü olabileceğine inanıyorum. Yani ben mesela 2 sene sonra şöyle bir bölüm çekmek isterim. İşte anti kahramanın açtığı yolda gösterdiği hedefe yürüyen bir albüm diye bir laf kullanmak isterim kendi adıma. Albümle alakalı siz ne düşünüyorsunuz? Ben merak ediyorum ama bu albümü gerçekten Türkçe rap içerisinde ve o Farazi'nin dediği gibi 30 yılda çok önemli bir yere koyuyor. Şunun cevabını vermesi yani. Evet abi rap müzik belki müzik anlamında değil ama teknik anlamda işte böyle yazılır, şunlardan bahsedilir, şöyle kelime oyunları yapılır dediğimde ben böyle hemen sırt çantamdan bu albümü çıkarıp göstermek istiyorum. Umarım herkes benimle hemfikirdir. Hayır, kesinlikle benimle hemfikir olmayın. Bana bir eleştiriniz vesaireniz varsa Twitter üzerinden @cenkdurlu kullanıcı adıyla beni bulabilirsiniz. Instagram'da da Şehir ve Ritim adıyla bulunuyorum. Oralardan bana dersiniz ki abi çok yanlış düşünüyorsun. Bu ne kardeşim? Bunlar ne biçim bir bölümdü? Benim 25 dakikamı yedin diyebilirsiniz. Ya da dersiniz ki abi çok güzel ama çok güzel derseniz yani ben ne diyeyim? Okey, teşekkür ederim en fazla. Ama gerçekten bir eklemeniz, şikayetiniz, hayır abi onun üzerinden 10 bir albümdü gibi bir yorumunuz vesaireniz varsa dinlemek isterim. Raple kalın. Görüşmek üzere.